Kitabın adı Büyülü Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 15. ayrım. 12. bölüm. Şehrin ortasında ve yükseklerdeki ofisinde Rourke sabahın son toplantısıyla uğraşıyordu. İlk planlandığında bu görüşmeyi Rotterdam'da sonuçlandırmayı düşünmüştü. Ama sonra bu toplantıyı holografik olarak gerçekleştirmeye karar vermişti. Şu ara evinin çevresinde ve evin yakınında olmak istiyordu. Pırıl pırıl parlayan konferans masasının başında oturuyordu ve görüntüsünün bir okyanus uzakta, bunun benzeri bir masada oturmakta olduğunun farkındaydı. Solunda kendisine onay ve imza gerektiren yazılı dokümanları uzatan asistanı, sağında çevirmeni, bilgisayar kulaklığındaki dil programında bir sorun çıkma olasılığına karşı oturuyordu. ScanAir'ın yönetim kurulu diğer koltukları doldurmuştu. Koltukları dolduranın onların görüntüleri olduğu da söylenebilirdi. Rourke'un holdingi ve yan firmaları için çok iyi bir yıl olmuştu. ScanAir içinse yıllardır iyi bir yıl olmamıştı. Rourke, şirketlerini satın alarak onlara iyilik yapıyordu. Ama holografik yüzlerindeki taş gibi ifadelerden adamların pek de müteşekkir olmadıkları açıkça anlaşılıyordu. Şirket, doğru büyüklükte yeniden yapılandırılacaktı. Bu, bazı işe yaramayan pozisyonlardaki otlakçıların maaş ve sorumluluklarında ayarlamalar yapılacağı, bazılarının ise tamamen sistemden çıkartılacağı anlamına geliyordu. Rourke şimdiden Rotterdam'a taşınmaya ve hava yolunu tekrar forma sokabilmeye istekli erkek ve kadın yöneticilerini seçmişti. Bilgisayar tarafından çevirisi yapılan kontrat kulağında çınlarken, Rourke karşısındakilerin yüzlerini ve vücut dillerini izliyordu. Gerek duyduğunda söz dizimi ve ayrıntılar için çevirmenine danışırdı. Satın alma anlaşmasının tüm cümlelerini, tüm kelimelerini zaten biliyordu. Yönetim kurulunun umduğu kadar ödemiyordu. Ayrıca kuruldakiler, Rourke'un şirket incelemelerinde bazı hassas ve güzelce gizlenmiş finansal sıkıntıları ortaya çıkartmamasını diliyorlardı. Rourke onları bu yüzden suçlayamazdı. Kendisi de aynı şeyi yapardı. Ancak onun incelemeleri her zaman çok sağlamdı ve her şeyi ortaya çıkartırdı. Rourke anlaşmaların bütün kopyalarını imzaladı. Tarih ekledi ve imzalayıp damgalaması için asistanına uzattı. Asistanı ayağa kalktı, bir lazer faksa iletilecek adresleri girdi. Saniyeler sonra kopya okyanusu geçmiş, karşıdakiler tarafından imzalanıyordu. Rourke kibarca, "Emekliliğinizi tebrik ederim Bay Vanderley," dedi. Kontratlar imzalanmış ve kopyaları kendisine geri fakslanmıştı. "Umarım çok mutlu olursunuz." Sözleri kısa bir baş sallama ve resmi bir yanıtla kabul edildi. Hologramlar teker teker kayboldu. Rourke rahatlayarak geriye yaslandı. Sonuçtan memnundu. İnsanlar kendilerine büyük miktarlarda para verildiğinde her zaman müteşekkir olmuyorlar, değil mi Caro? "Hayır efendim." Şaşırtıcı beyazlıktaki saçları göz alıcı bir stilde taranmış, derli toplu bir kadın olan Caro, ayağa kalkıp orijinal dokümanı ve işin kayıtlı diskini dosyalamak için aldı. Şık, pas rengi takımı biçimli bacaklarının güzelliğini sergiliyordu. "Siz ScanAir'ı finansal bir başarıya çevirince daha da az müteşekkir olacaklar. Bu yıl içerisinde diye düşünüyorum." "Onay içinde." Rourke çevirmene döndü. "Teşekkürler Petrov, hizmetlerin her zamanki gibi paha biçilmez değerdi." "Benim için bir şeref de efendim." Petrov bir droidti. Rourke'un bilim grubu tarafından yaratılmıştı. Vücudu inceydi. İyi kesimli, koyu renk bir takım elbise giymişti. Dikkat dağıtacak kadar değilse de çekici olan yüzü, güvenilir, orta yaşlı biri olarak tasarlanmıştı. Aynı seriden birkaç droid Birleşmiş Milletler'e kiralanmıştı. "Bir sonraki toplantıdan önce bana bir saat ver Caro. İlgilenmem gereken bazı kişisel işlerim var." "Skyways'in departman müdürleriyle saat 1'de öğle yemeği yiyeceksiniz. ScanAir'ın absorbe edilmesi ve reklam stratejileriyle ilgili." "Burada mı yoksa bina dışında mı?" "Burada efendim. Genel yemek salonunda. Menüsünü geçen hafta onaylamıştınız." Caro gülümsedi. "Bu toplantının yapılacağını önceden tahmin etmiştiniz." "Doğru, hatırladım. Orada olacağım." Yan kapıdan geçip ofisine girdi. Masasına geçmeden önce kilitleri devreye soktu. Bunu yapmak zorunda değildi. Caro haber vermeden asla içeriye girmezdi ama yine de dikkatli olmalıydı. Yapmayı planladığı işin kayıtlara geçmemesi gerekiyordu. Bunu evden halletmeyi tercih ederdi ama zaman kısıtlıydı. Ve tabii ki evin de zamanı kısıtlıydı. Masaüstü ünitesinde CompuGuard tarafından yapılan taramaları engelleyen karıştırıcı alanı başlattı. Yasalar onaylanmamış hack yapmaya izin vermiyordu ve cezalar oldukça ağırdı. Bilgisayar, üyelik bilgileri, Şeytan Kilisesi, New York Şehri Bölümü, Selina Cross'un yönetiminde bulunanlar. Arıyor. Bu veri dini mahremiyet yasası tarafından korunuyor. Talep reddedildi. Rourke sadece gülümsedi. Mücadele her zaman hoşuna giderdi. Çok güzel. Ancak bu konuda fikrini değiştirebileceğimizi sanıyorum. Eğlenmeye hazırdı. Ceketini çıkarttı, kollarını sıvadı ve işe koyuldu. Eve, Dr. Mira'nın şehir merkezindeki güzel ve insanı rahatlatmak üzere dizayn edilmiş ofisine girdi. Eve kendini burada asla rahat hissetmezdi. Mira'nın sağduyusuna ve kararlarına güvenirdi. Her zaman güvenmişti. Kısa zaman önce doktora kişisel anlamda güven kazanmak için gelmişti. Yani denemişti ama bu onu rahatlatmamıştı. Mira, Eve hakkında herkesten daha çok şey biliyordu. Eve'in kendisi hakkında bildiklerinden de fazlasını. Özel sırlarını bu denli bilen biriyle yüz yüze gelmek rahatlatıcı değildi. Bu kez buraya kişisel sorunlarını konuşmak için gelmediğini hatırladı Eve. Cinayeti konuşmak için gelmişti. Mira kapıyı açtı ve içeri girdi. Gülüşü sakin, sıcak ve kendine özgüydü. Her zaman mükemmel görünüyor diye düşündü Eve. Asla aşırı parlak değildi ama hiçbir zaman da basit ve yetersiz olmamıştı. Bugün alışılagelmiş takımı yerine daha ince, etek boyu dizinin üstünde bal kabağı renginde bir elbise ve onun üzerine tek düğmeli uyumlu bir ceket giymişti. Ayakkabıları biraz daha koyu tonda ve incecik topukluydu. Eve, bir kadının bu topukları seçmesini her zaman hayretle karşılardı. Mira, her iki elini de uzattı. Bu sevgi gösterisi Eve'i hem şaşırtmış hem de sevindirmişti. ''Seni yeniden savaşırken görmek güzel Eve. Dizinde bir sorun yok, değil mi?'' ''Aa!'' Eve hafifçe ürpererek aşağıya doğru baktı ve yakın zamanda sonuçlandırdığı bir soruşturmada aldığı yarayı hatırladı. ''Hayır, doktorlar iyi iş çıkardılar, unuttum bile. İşinin bir yan etkisi.'' Mira, kepçe şeklindeki sandalyelerinden birine oturdu. ''Bunun doğumdan beri sahip olduğum bir şey olduğunu düşünüyorum.'' ''Anlamadım. Acıyı, vücuda ve beyne gelen travmayı unutma becerisi ve aynı şeyleri tekrar yapabilme yetisi. Ben her zaman kadınların iyi polis ve doktor olacaklarına inanmışımdır. Çünkü onlar özlerinde güçlükleri yenme yeteneğine sahiptirler. Oturup bir çay almaz mısın ve anlat bakalım senin için neler yapabilirim?'' ''Beni kabul ettiğin için çok teşekkür ederim.'' Eve oturdu, huzursuzca kıpırdandı. Bu odanın içinde bu kadınla her oturduğunda ruhunun soyulmaya doğru eğilim gösterdiğini hissediyordu. ''Üzerinde çalıştığım bir konu hakkında danışmak istiyorum sana. Fazla detay veremiyorum. İçeriden bir engelleme söz konusu.'' ''Anlıyorum.'' Mira çayı programladı. ''Anlatabileceğin kadarıyla anlat.'' İlk şahıs genç bir kadın, 18'inde, çok parlak ve görünüşe göre etkilenmeye çok açık. Bu, insanın keşifler yaptığı bir yaştır. Mira, şık porselen fincanlarına dumanı tüten kokulu çayı koydu ve birini Eve uzattı. Çay, özellikle hoşlandığı bir şey değildi ama Eve içecekti. ''Sanırım şahsın ailesi var. Birbirlerine yakın bir aile.'' Baba bu resmin dışında kalsa bile geniş bir aile. Dede, anneanne, kuzenler filan. Kız yalnız değildi. Değil, diye düzeltti Eve. Mira başını salladı. Eve hep yalnızdı diye düşündü Mira. Korkunç derecede yalnız. Şahıs antik din ve kültürlere ilgi duyuyordu ve bunun eğitimini görmekteydi. Geçen yıl büyücülük ilgisini çekmişti. Bu da oldukça tipik bir durum. Gençler çoğu zaman çeşitli ilke ve inançları araştırırlar ve bu sayede kendilerine uygun olanları bulup bunları beslerler. Büyücülükse gizemi ve imkanlarıyla çok çekicidir. Kız satanizme bulaştı. Amatörce mi? Eve ürperdi. Mira'nın biraz şaşırıp onaylamamasını bekliyordu. Oysa kadın çayını içmeye devam ediyordu yüzündeki meraklı gülümseme de silinmemişti. Eğer bu konuyu kurcalayıp kurcalamadığını soruyorsan, kızın çok daha derinlere indiğini söyleyebilirim. Üyeliğe kabul edilmiş miydi? Bu söylediğinin neler içerdiğinden emin değilim. Mezhebine göre değişir. Bazı ufak varyasyonlar olabilir. Geniş anlamda bir bekleme süresi gerektirir. Yeminler edilir, vücuda fiziksel bir işaret konur. Genelde üreme organlarının üzerine ya da yakınına. Topluluğun onu üyeliğe kabulü bir törenle gerçekleşir. Orada bir daire içerisinde bir sunak olur. Bu insandır ve büyük ihtimalle dişi olur. Üyeliğe alınan ya da alınanlar diş çökmüşken cehennemin prensleri çağrılır. Sembolü ise alevler, duman, bir çanın çalınması, mezarlık toprağı, genelde bir bebeğin mezarından gibi şeylerdir. Onlara içmeleri için idrarla karıştırılmış su ya da şarap verilir. Sonra yüksek rahip ya da rahibe üyeliğe alınanı törene uygun bir bıçakla işaretler. 1. Ata meyli. Evet. Mira öğrencisinin zeki olmasından memnunmuş gibi gülümsedi. Ve yasal olmasa bile topluluk becerebilirse genç bir keçi kurban ederler. Bazıları keçinin kanını şarapla karıştırıp içerler. Bu bittiğinde topluluk cinsel ilişkiye girer. Sunak topluca ya da üyelerin büyük bir kısmı tarafından kullanılabilir. Bu hem görev hem de zevk olarak kabul edilir. Orada bulunmuşsun gibi anlatıyorsun. Hayır, ama bir keresinde benim bir sabat ayini izlememe izin verilmişti. Bayağı büyüleyiciydi. Bu gibi şeylere inanıyor olamazsın. Eve sersemlemişti. Fincanı bir kenara koydu. Şeytanın çağrılması filan. Mira muntazam kavisli kaşlarından birini kaldırdı. Ben iyi ve kötüye inanırım Eve. Ve hiçbir şekilde mutlak iyi ve mutlak kötü olasılığını göz ardı etmem. Hem benim mesleğimde hem de seninkinde biz bu ikisini reddedemeyeceğimiz kadar çok görürüz. İnsanlar kötülük yapar diye düşündü Eve. Kötülük insana özgüdür. Fakat şeytana tapmak, yaşamlarını, ruhlarını da diyebiliriz, bu ilkelere odaklamayı seçenler genellikle bunu bu işin yapısı, getirdiği özgürlük ve bencilliğin kutsanması için yaparlar. Bir kısmı kendilerine vaat edilen güç nedeniyle baştan çıkarlar ve pek çoğu da seks için tabii. Bu sadece seksti. Weinberg'un ölmeden önce hıçkıra hıçkıra ağlarken söylediği şey buydu diye hatırladığı. Senin genç kadın ilk önce anlamak için bunun içerisine çekilmiş olmalı. Satanizm yüzyıllardır var olmuştur ve çoğu pagan dinleri gibi Hristiyanlıktan eskidir. Peki neden varlığını sürdürmüş ve bazı zaman dilimlerinde egemen olabilmiştir? Çünkü gizler, günahlar ve seksle doludur. Ayinleri gizemli ve karmaşıktır. O genç kız merak etmiş olabilir. Çok sıkı ve korumacı bir aile yaşamından sonra kurulu düzene isyan etmeye hazır bir yaştaydı. Senin tasvir ettiğin tören kızın bana tarif ettiğine benziyor. Fakat o sadece bunu gözlemlemekle başlamış ve sonra cinsel anlamda kullanılmış. O bakireydi ve tahmin ediyorum ki uyuşturucu verilmişti. Anlıyorum. Yasanın kurallarından ayrılan mezhepler her zaman olur. Bunların bazıları tehlikeli olabilir. Kızda bazı boşluklar, hatırlamadığı zamanlar vardı ve üyelerden ikisine köle gibi adandı. Ailesinden ve eğitiminden uzaklaştırıldı. Ayinde bir çocuğun öldürüldüğüne tanık olana kadar. İnsan kurban edilmesi çok eski bir uygulamadır ve içler acısı bir durumdur. Mira çayından dikkatle bir yudum aldı. Eğer olaya uyuşturucu da karışmışsa, yüksek olasılıkla kız bağımlı haline getirilmiştir. Tabii bu katıldığı gruba göre değişebilir. Bağımlılık var olan boşlukları açıklar. Şahit olduğu cinayetin onu şoka soktuğunu, tarikattan ve onun ayinlerinden kaçmasını sağladığını sanırım. Çok korkmuştu. Ailesine gitmedi, olayı polise de bildirmedi. Bir büyücüye sığındı. Beyaz bir büyücüye mi? Bir vikaya mı? Eve dudaklarını sıktı. Kız benim dini 180 derece döndürmek diyeceğim şeyi yaptı. Siyah yerine beyaz mumlar yakmaya başladı ve müthiş bir korku içinde yaşamaya başladı. Üyelerden birinin bir kuzguna dönüşebildiğini iddia etti. Şekil değiştirme. Mira düşünceli bir yüz ifadesiyle kalkıp daha fazla çay programladı. İlginç. Onların kendisini öldüreceğine ve kendisine yakın olan birini zaten öldürdüklerine inanıyordu. Ancak bu ölüm şimdilik resmi olarak doğal sebeplerden diye açıklandı. Kızın sağrıları ve korkularıyla oynayacak bir yol bulup ona eziyet ettiklerinden şüphem yok. Bunların bazılarınınsa kendi suçluluk ve utanç duygularından geldiğini düşünüyorum. Haklı olabilirsin. Duygular zihni etkiler. Tamam da ne kadar, dedi Eve. Olmayan şeyleri görmesine neden olacak kadar mı? Bir yanılsamadan kaçıp kendini bir arabanın önüne atıp öldürtecek kadar mı? Mira tekrar oturdu. O öldü yani. Çok üzüldüm. Sen bir hayalden kaçtığına kesinlikle emin misin? Eğitimli bir gözlemci olay yerindeydi. Orada hiç kimse yokmuş. Bir şey hariç, diye Eve ekledi dudaklarını çarpıtarak. Siyah bir kedi. Geleneksel olarak tanıdık bir şekil. Sırf bu bile onun sınırı geçmesine sebep olmuş olabilir. Kedi oraya onu korkutmak için konmuş olsa bile bunu bir cinayet olarak tanımlamakta çok zorlanırsın. Kızın zihniyle oynuyorlardı. Ona uyuşturucu veriyorlardı. Büyük ihtimalle hipnoz bile yapıyorlardı. Ona çeşitli numaralar ve telelink bağlantılarıyla eziyet ediyorlardı. Sonra da ölüme ittiler. Bu bir cinayet değilse kahrolayım ve ben bunu ortaya çıkaracağım. Dini, özellikle çoğunluğun kabul etmek istemediği dinleri mahkemeye taşımak kolay olmaz. Kolay olmamasını önemsemiyorum. Bu tarikatın ardındaki insanlar kirli ve ben bu insanların son 2 hafta içerisinde 4 kişiyi öldürdüklerine inanıyorum. 4 kişi. Mira duraksadı, fincanını bıraktı. Senin evinin yakınına bırakılan ceset. Basında çıkan detaylar yarım yamalaktı. Bu da anlattığın olayla bağlantılı mı? Evet, o da bir üyeydi ve boğazı bir atameyle kesilmişti. Kasığına atameyle satanizmi lanetleyen bir not saplamışlardı. Ceset ters bir pentagrama bağlanmıştı. Doğramak ve öldürmek. Mira dudaklarını büzdü. Eğer bunlar Wicca ise karakterlerine çok aykırı bir durum. İlkelerinden çok çok uzak. İnsanlar çoğu zaman karakterlerine ve ilkelerine uymayan şeyler de yaparlar, dedi Eve sabırsızca. Fakat burada ben tarikatın kendi üyelerinden birinden şüpheleniyorum. Dün gece de başka bir adam bir atameyle öldürüldü. Bu sabah çıkan haberlerden uzak tuttuk ama birkaç saat içerisinde bütün medya bundan bahsedecektir. Ben olay yerinde adamı izliyordum. Yeterince hızlı koşamadım. Çabucak ayin yapılmadan mı öldürüldü? Peşinde bir polis memuru varken mi? Mira başını salladı. Çaresiz ya da kibirli bir hareket. Eğer bu cinayet aynı kişiler tarafından işlenmişse, gittikçe cesaret kazandıklarını gösteriyor bu. Ve belki de bundan zevk alıyorlar. Kan bağımlılık yapıyor. Ben böyle bir tarikatı yöneten kişinin ne gibi zayıflıkları olacağını bilmek istiyorum. Elimizde bir kadın var. Yasa dışı seks ve uyuşturucu trafiğine batmış uzun bir dosyası var. Biseksüel. Bir kulüp işletiyor. Güzel yaşıyor. Yoldaşı onun tüm isteklerini yerine getiren iri yapılı bir erkek. Kadın gösteriş yapmayı seviyor. Eve, alev numarasını hatırlamıştı. Kendisinin bir kahin olduğunu iddia ediyor. Uçlarda yaşıyor. Öfkesini kontrol edemiyor. Gurur, büyük ihtimalle onun en belirgin zayıflığı olacaktır. Eğer güç ve otorite içeren bir pozisyondaysa saygısızlığa çok kızması olası. O bir kahin mi? Ciddi misin bu soruda? Eve, Mira hafifçe içini çekti. Psişik yetenekler gerçekten vardır ve her zaman olacaktır. Araştırmalar bunu göstermektedir. Evet, evet. Eve bir elini reddeder şekilde salladı. Mesela Kijinsky Enstitüsü. Benim buradan gelen bir beyaz büyücü hakkında detaylı bir raporum var. Enstitüdekiler onun sıra dışı biri olduğu iddiasındalar. Ve sen Kijinsky Enstitüsü'yle aynı kanıda değil misin? Kristal küreler ve el falı mı? Sen bir bilim insanısın Mira. Evet öyleyim ama ben bilimi akışkan kabul ederim. Biz bu evren ve içindekiler hakkında ne kadar şey öğrenirsek bilim de o kadar değişecektir. Birçok haklı üne sahip bilim adamı bizim 6. his, yükseltilmiş his de diyebilirsin, olarak tanımladığımız şeylerle doğduğumuza inanırlar. Bazıları bunu geliştirir, bazıları engeller. Birçoğumuz bunu en azından bir seviyede tutarız. Biz bunu içgüdü, önsezi, sezgi olarak adlandırıyoruz. Sen de buna dayanıyorsun. Ben kanıtlara dayanırım. yani gerçekleri. Senin de önsezilerin var Eve ve sezgin güzelce işlenmiş bir araç. Ve bir de Rourke var. Eve kaşlarını çatınca Mira gülümsedi. Hiçbir insan doğru zamanda doğru hareketi yapacak güçlü sezgileri olmadan bu kadar gençken bu kadar yükselemez. Eğer daha romantik bir sözcük kullanmak istersen, sihir var olan bir şeydir. Sen bana zihin okumaya ve büyüye inandığını mı söylüyorsun? Ben aklından neler geçtiğini sezebiliyorum şu an. Mira sırıttı, çayını bitirdi. Mira tamamen saçmalıyor diye düşünüyorsun. Eve'in dudakları isteksizce gülümsedi. Bayağı yaklaştın. Şunu da söylememe izin ver. Bunun buraya gelme nedeninin de bir parçası olduğunu düşünüyorum. Büyücülük, beyaz ya da kara büyü, insanlığın şafağından beri var olan bir şeydir. Ve nerede güç varsa orada faydalanma ve kötüye kullanma da vardır. Bu da insanlığın doğasıdır. Biz tüm bilimsel ve tekniğe dayalı yeteneklerimize rağmen bunlardan birini diğerine zarar vermeden yok edemeyiz. Güç de inançlar gibi özen ister. Bu nedenle ayinlerimiz ve törenlerimiz var. Bizim onların yapısına, konforuna ve evet gizemine ihtiyacımız var. Benim tören ve ayinlerle bir problemim yok Doktor Mira. Yasaların çizdiği sınırı geçmedikleri sürece. Kabul ediyorum. Fakat yasalar da akıcı olabilir. Onlar da değişir, adapte olur. Cinayet cinayet olarak kalır. Taş bir mızrakla ya da lazer ateşiyle hiç fark etmez. Eve'in gözleri kararmış, bakışları vahşileşmişti. Duman ve aynalarla yapılması da. Suçu işleyeni bulacağım ve dünya üzerindeki hiçbir büyü beni durduramayacak. Hayır. Mira'nın karnında hafif ve önemsiz bir korku, buna sezgi de denebilirdi, düğümlenmişti. Bunu da kabul ederim. Sen de güçsüz değilsin Eve ve kendi güçlerinle karşındakilerden aşağı kalmıyorsun. Mira ellerini birleştirdi. Sana yardımcı olacaksa hem satanizm hem de Wiccalık hakkında daha detaylı bir analiz sunabilirim. Neyle uğraştığımı bilmek istiyorum. Bundan memnun olurum. Sen bana her iki tarikatın tipik üye profilini çıkartabilir misin? Öyle tipik denebilecek üye yoktur. Yani tipik Katolik inancı ya da Budizm gibidir onlarınki de. Fakat büyücülüğün çekiciliğine kapılabilen bazı kişileri genelleyebilirim. Bu genç kadının gittiği Wicca, o da bir şüpheli mi? Birinci sırada değil ama o da bir şüpheli. İntikam gücü bir motiftir ve eğer satanistler bir ayin bıçağının hayati bir organa saplanmasıyla ortaya çıkıyorsa ben intikamı göz ardı edemem. Eve kendine engel olamadan dilini dişleri üzerinde gezdirdi. Fakat bence onlara bir lanet büyüsü göndermekle kalırdı o. Kurbanlarının ya da bununla ilgili olanların tırnaklarını ve saçlarını kontrol et. Eğer bir lanetleme büyüsü varsa saçları makasla kırpılmış olabilir. Öyle mi? Tamam, bunu yapacağım. Eve doğruldu. Yardım için çok minnettarım. Sana yarına bir rapor hazırlarım. Süper. Eve tam çıkıyordu ki durakladı. Sen bu konularda çok fazla şey biliyorsun. Bu türden şeyler de mi okudun sen psikiyatri eğitiminde? Belli bir seviyeye kadar. Fakat benim daha kişisel bir ilgim var ve bunu bayağı geniş şekilde inceledim. Dudakları kıvrıldı. Benim kızım bir Wicca. Eve şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi. Aa, şimdi ne diyecekti? Güzel. Bu durumu açıklıyor sanırım. Rahatsız olmuşçasına ellerini ceplerine soktu. Yakınlarda mı? Yok, New Orleans'ta yaşıyor. Orada kendini daha az kısıtlanmış hissediyor. Bu konuda biraz subjektif olabilirim Eve, fakat ben bunun hoş, çok doğal ve cömert bir inanç olduğunu düşünüyorum. Pekala. Eve kapıya ulaştı. Yarın gece bir toplantıyı izlemeye gideceğim. Bana bu konuda ne düşündüğünü bildir. Eğer cevaplayamadığım soruların olursa eminim kızım seninle konuşmaktan memnun olacaktır. Sana bildiririm. Eve asansöre yöneldi. Uzunca bir nefes verdi. Mira'nın kızı bir cadı ha? Vay canına diye düşündü. Konuşma çok ilginç sona ermişti. Eve geriye merkeze döndü. Peabody'yi oradan alıp Weinberg'un evine yollanmayı planlıyordu. Adamın yaşam stiline, kayıtlarına ve kişisel bilgilerine bakmak niyetindeydi. Onun gibi bir asalağın bazı özel isim ve yer listelerini saklamış olabileceğini hissediyordu. Kanıt toplayıcılar çoktan rutin taramayı yapmışlar ve özel bir şey ortaya çıkaramamışlardı ama Eve'in bir şeyler bulma şansı daha yüksek olabilirdi. Nezaretin bulunduğu bölümde bekleyen Peabody'nin önünden geçerken 15 dakika sonra arabamda buluşalım. Mesajlarımı kontrol edip birkaç telefon konuşması yapmak istiyorum dedi. Tamam efendim. Teğmen, daha sonra dedi Eve çabucak Peabody'nin sıkıntılı yüzünü fark etmeden. Asistanının yüzündeki rahatsız ifadenin nedeni onu ofisinde bekliyordu. Finney? Eve ceketini çıkartıp bir sandalyeye fırlattı. Meksika'ya gitmeye karar mı verdin? Detaylar için Rourke'u aramalısın. O şu an... Finney ayağa kalktı, gidip kapıyı kapattı. Eve dona kalmıştı. Finney'in yüzüne sadece bir an bakması durumu kavramasına yetmişti. Bana yalan söyledin. Finney'in titreyen sesinde kızgınlık dışında acı da vardı. Fakat dimdik bakan gözleri buz gibiydi. Bana kahrolası bir yalan söyledin. Sana güvendim. Benim arkamdan Frank'i araştırıyordun. Onun cesedinin arkasından. Yalanlamanın bir anlamı kalmamıştı. Tabii bunu nasıl öğrendiğini sormanın da. Eve onun er geç öğreneceğini zaten biliyordu. İçeride bir soruşturma sürüyor. Whitney benden Frank'i temize çıkarmamı istedi ve ben de bunu yaptım. İçerideki soruşturmayı kıçıma anlat. Kimse Frank'ten daha temiz olamaz. Bunu biliyorum Finney. Benim yaptığım, fakat sen araştırdın, kayıtlarına girdin ve bunu ben etrafındayken yaptın. Yapılması gereken buydu. Saçmalık! Kahrolası, seni ben eğittim. Ben seni buraya koymasam hala üniformanın içinde olurdun. Ve sen beni arkamdan vurdun. Finney yakına geldi. Yumrukları iki yanında sıkılmıştı. Eve yumruklarını kullanmasını tercih ederdi. Sen Alice'in dosyasını cinayet şüphesiyle açtın. O benim vaftiz kızımdı ve sen bana onu bir orospu çocuğunun öldürdüğünü söylemedin. Sen beni araştırmadan uzaklaştırdın. Bana yalan söyledin. Yüzüme baka baka bana yalan söyledin. Eve'in midesini buz kesmişti. Evet. Eve, Finney'in kayıtlara, raporlara girdiğini anlamıştı. Hepsi korunmuş ve kodlanmıştı. Ancak bir koku aldığında bunlar Finney'i engellemeye yetmezdi. Ve dün gece Weinberg'un cesedi üzerinde çalışırken bu kokuyu aldı diye düşündü Eve. Yapamazdım, dedi dümdüz bir ses tonuyla. Emir altında olmasaydım bile yapamazdım. Sen ona çok yakındın. Aileni ilgilendiren bir araştırmaya objektif olarak yardımcı olamazsın. Finney, sen aile hakkında ne halt bilirsin ki? Diye patladı ve Eve yerinden sıçradı. Eve ondan yumruk yemeyi tercih ederdi. Emirler değil mi? Diye devam etti Finney. Eve'i incitmeye hiç aldırmaksızın acı kusuyordu. Kahrolası emirler! Bu mu senin sözün Dallas? Bana salak bir yeni yetme gibi davranmanın sebebi bu mu? Tatile çık Finney. Zengin kocamın Meksika'daki şık evini kullan Finney. Hırstan gerilen dudakları yüzüne sırıtan bir ifade vermişti. Bu senin için harika olacaktı değil mi? Beni yolunun üzerinden, ayağının altından çekmek için başka bir yere postalamaya kalktın. Çünkü senin için işe yaramazdım. Hayır Finney. Ben seninle ne zorluklardan geçtim. Birden alçak sesle konuşmaya başlamıştı ve bu Eve'in içini yakıyordu. Sana güvendim. Arkamı her zaman, her yerde sana dayadım. Ama artık bitti. Sen iyisin Dallas, fakat buz gibisin. Cehenneme kadar yolun var. Finney kapıyı açık bırakarak çıktığında Eve hiçbir şey demedi. Diyemedi. Finney her şeyi fark etmiş ve Eve'i zımbalamıştı. Dallas... Peabody telaşla kapıya geldi. Ben söyleyemedim. Eve parmağını kaldırarak onu susturdu. Arkasını döndü. Yavaşça, kısa ve eşit soluklar alarak midesindeki bulantıyı kontrol etmeye çalıştı. Ama pek de başarılı olamadı. Hala Finney'in kokusunu alabiliyordu. Karısının ona her zaman aldığı şu salak kolonyanın kokusu. Weinberg'un evinde kanıt toplama işi yapacağız. Aletlerini toparla. Peabody ağzını açtı, sonra tekrar kapattı. Ne diyeceğini biliyor olsa da bunu söylemesinin hoş karşılanacağını sanmıyordu. Evet efendim. Eve arkasını döndü. Gözleri boş, soğuk, ifadesizdi. Tamam öyleyse, gidelim. 15. ayrımın sonu, sayfa 196. Devamı 16. ayrımda.